Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Gün boyu ılık ve kuru bir hava vardı. Aylardan Ocak olmasına rağmen Ekim ayından kalma bir gün yaşanıyordu sanki. Ancak güneş batıp meydandaki büyük ağaçların gölgesi birbirine karışınca hava soğudu ve karanlıkla soğuğun etkisiyle kalabalık sessizleşti. Sessizleşen kalabalık firede vermeye başladı. Saat 6 olduğunda meydanda 300 kişi bile kalmamıştı. Bu beklenmeyen gecikmeye lanet okuyan gazeteciler, ayaklarını hafifçe yere vurarak soğuktan titreyen eldivensiz elleriyle donmuş kulaklarını kapayarak bir parça ısınmaya çalışıyorlardı. Sonra birden meydanın güney köşesinde bir hareketlenme oldu. Arabalar geliyordu. Gazetecilerin hiçbiri kalabalığın katilleri görünce şiddete başvuracağını düşünmemişti. Ama içlerinden bazıları oradaki insanların katilleri bağırarak lanetlemelerini bekliyordu. Kalabalık, mavi montlu otoyol polislerinin eşliğinde gelen katilleri görünce birden koyu bir sessizliğe gömüldü. Sanki katillerin de kendileri gibi normal insanlar olduğunu görünce şaşkınlıktan dona kalmışlardı. Kelepçeli adamların yüzleri bembeyazdı. Patlayan flaşların ve projektörlerin altında sürekli gözlerini kırpıştırıyorlardı. Tutuklularla polislerin peşinden adliye binasına ilerleyen kameramanlar, üç katın merdivenlerine onlarla tırmandılar ve son katın merdiveninin başındaki hapishane kapısının kapanışını filme aldılar. Etrafta kimse kalmadı. Ne basın mensupları ne de kasabalılar. Sıcak evlerinde onları bekleyen akşam yemeğinin cazibesine kapılmışlardı. Onlar soğuk meydanı iki gri kediye bırakıp evlerine doğru yola koyulurken, o mucizevi sonbahar havası da alanı terk etti ve yılın ilk karı yağmaya başladı. 2004 yılının Ağustos ayında yeni bir kitap okumaya başlamıştım. Elime aldığım zaman bırakmak kolay olmuyordu. Doğan Kitap'ta çalışmaya başlayalı 2 yıl falan olmuştu sanırım. O zamana kadar polisiyeye pek de itibar etmeyen ben, yeni işim sayesinde Ruth Randall, Jean-Christophe Grange, Tess Gerritsen gibi yazarlarla tanışıyordum. İyi polisiyenin keyfine varmaya başlamıştım. Katil kim sorusunun peşinde bir bulmaca çözer gibi okumak insanı dinlendiriyordu da sanki bir yandan. Ama 2004 yılının Ağustos ayında okumaya başladığım o kitap, gerçek bir cinayetin, daha doğrusu gerçek 4 cinayetin gizemini çözmek üzere yazılmıştı. Bir hayal ürünü, kurgu değildi. Hani şu true crime denilen türdendi, gerçek suç hikayeleri. Katilin kim olduğunu çözmek gibi bir derdi olamazdı okurun. Çünkü en başından onları biliyor ve işledikleri suça tanıklık ediyorduk. Detayları zamanla öğreniyorduk elbette. Ama polislerden önce biz okurlar düşmüştük iki katilin peşine. Daha polisler katillerin kimliğini bilmezken biz onlarla Amerika'dan Meksika'ya kadar gittik, geri bile döndük. Ve elbette başka maceralar da yaşadık yolda. Bu arada söylemedim değil mi? Bir yandan da kızım Hazan'ı bekliyordum dört gözle. Evet, hamileydim. Doktorumuz 30-31 Ağustos gibi gelir demişti küçük hanım için. Ben de yayın evinden tam 15 gün önce izin aldım. Hem hazırlıkları yapar hem de şöyle son bir ayağımı uzatır kitabımı okurum diye umuyordum. Ancak 18 Ağustos'ta öğleden sonra saat 3'te Hazan'dan küçük sulu bir işaret geldi. Şu dünyayı bir de ben göreyim. Ne menen bir şeymiş bir de ben tadayım diyordu. Doktoru aradık, daha vardır zamanı ama yine de riske atmayalım, siz hastaneye gidin dedi. Biz de çıktık apar topar. Tabii ki kitabım da çantam da bizimle birlikte. Annem, 38 yaşındaki kızının ilk doğumunu normal yapmak konusundaki inadından dolayı endişeyle kıvranırken, benim sancılar gelmek bilmeyip, Hazan ha vardım ha varacağım diye haber saldığı dünyayı biraz daha gözü yollarda bırakmakta kararlıyken, ben bir takım makinelere bağlı, soğukkanlılıklamı elimden bırakmıyordu. Evet, soğukkanlılığımı değil, soğukkanlılıklamı. Karnım burnumda ve hastane odasında, oram buramda bir takım aletler, elimde Amerikan edebiyatının en renkli, en ünlü, en maharetli yazarlarından biri olan Truman Capote'nin edebiyatta yeni bir türün, kurgu dışı romanın ilanı olarak yazdığı soğukkanlılıkla. Tabii ki bu anıyı değerli eşim Başar Başarır beyefendi, her zamanki soğukkanlılığıyla fotoğraflamıştı da. Evet, ben Hazan'ı Capote ile karşıladım. Hem okurken duyduğum hayranlık hem okuma keyfi açısından ama galiba aynı zamanda biraz da bu denk düşme bakımından hayatımın unutulmaz kitapları arasına girdi soğukkanlılıkla. Bu anıdan 17 yıl sonra, 2021 yılının Ağustos ayında, yine Doğan Kitap'ta çalışırken tanıştığım, tabii daha ileri yıllarda, iki genç ve tatlı kadının podcastine konuk olmuştum. Deniz Altunay'la Olcay Maden, Meçhule Giden Gemi adında bir true crime podcasti yapmaya başlamışlardı o sırada. Onlarla Prenses Diana'nın ölümündeki sırları konuşmuştuk. Ben bu işlerden çok anladığımdan değil, herhalde tevellütümün o günleri hatırlayabilecek kadar eskilere dayanmasına güvendiler de çağırdılar beni. Neyse efendim, sonra zaman geçti. Bu arada pek sevdiğim Siren Yayınları Soğukkanlılıkla'yı yeniden yayımladı. Dedim ki, işte tam sırası kızlar. İade-i ziyaret esastır bizim nesilde. Şarttır hatta. Dünya edebiyatında true crime denilince akla ilk gelen romanlardan birini konuşalım mı sizinle? Sağ olsunlar. Onlar da büyüklerine saygıda kusur etmediler, beni kırmadılar, Zoom davetime icabet ettiler. Evet, Truman Capote'nin Soğukkanlılıkla adlı eserini bu genç ve yetenekli hanımlarla konuşacağız. Ama izninizle önce biraz onların podcastinden söz edeceğiz. Çünkü ben merak ediyorum, nereden akıllarına geldi bu alan? İşten güçten zaten başını kaldıramayan bu iki genç kadın neden ve nasıl sardılar bu konulara diye.
Hoş geldiniz kızlar. Romanımıza geçmeden önce biraz sizin podcast'ten konuşalım istiyorum. Çünkü Deniz'in çok iyi ve çok sıkı bir polisiye okuru olduğunu biliyorum. O polisiyeleri seviyor. Olcay, sen çocuk kitabı çeviriyorsun. Çocuk kitaplarını seversin.
Evet.
Nereden aklınıza geldi true crime konusunda bir podcast yapmak? Kimden başlayayım? Olcay, senden başlıyorum.
Tamam. Ya biz aslında Deniz'le ta Doğan'da birlikte çalışırken hep konuştuğumuz konulardı bunlar. Yani bizim o alttan alta birlikte hep merak ettiğimiz, olayları böyle birbirimize sorduğumuz, işte bu Madeleine McCann meselesi mesela onlardan biriydi. İşte hep bir ya ne oldu, şöyle olmuş, böyle olmuş diye birbirimize sorup işte güncellediğimiz bir konuydu aslında. Yani bizim için, Deniz ve Olca için her zaman o bir gündemdeydi. Dolayısıyla aslında oradan beri, yani işte 10 yıla yakın bir süredir biz birbirimizle bu podcast'i yapıyoruz aslında. İşte telefon ediyoruz, mesajlaşıyoruz, birbirimizi arıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi sadece işte 57 bölüm oldu, 57 bölümdür birilerini anlatıyoruz. Bizim için tek değişen bu oldu galiba.
Peki Deniz, nasıl oldu da hadi podcast yapalım dediniz? Tamam, konuşuyordunuz ama.
Aslında tam olarak bir anda hadi podcast yapalım dedik. Şöyle geçen sene Mart ayında, Mart başında yine Olcay'la bir olaydan bahsediyorduk. Galiba Madeleine McCann'in Netflix belgeselinden bahsediyorduk. Ve gerçekten bir pazar günü şey dedim Olcay'a. Ya biz True Crime'le ilgili podcast mi yapsak? Türkiye'de de çok yok, yapsak mı ya? Ne dersin dedim. Olcay hemen tamam yapalım dedi. Ve bu pazar günü, demin söylediğim gibi, biz çarşamba günü ilk kaydımızı aldık. Ondan beri her hafta aslında kaydımızı alıyoruz. Ya benim şöyle de bir motivasyonum var. Böyle şeyleri konuşacağım kimsem yoktu aslında. Olcay vardı sadece. Ve yani podcast'te o yüzden çok sevdik. Çünkü yani küçük bir aile olduk oradaki dinleyicilerimize. O yüzden çok mutluyuz bununla ilgili.
Süper. Peki podcast'te hemen buradan başlamışken devam et. Nasıl hazırlık yapıyorsunuz?
Ona şöyle oluyor. Genelde işte bir hafta öncesinden konuya karar veriyoruz. Ya öneriler geliyor. Birçok öneri geliyor bu arada biz dinleyenler sağ olsunlar. Ya da hani bizim çok ilgilendiğimiz konu. İlk başlarda tabii daha ağırlıklı olarak bizim ilgilendiğimiz konularla gidiyorduk. İşte yaklaşık bir haftalık bir hazırlık süreci oluyor işte. Yani çeşitli videolar, podcastler, ilgili podcast varsa onları dinliyoruz, videoları izliyoruz. Güvendiğimiz birkaç isim var. Onların hani anlattıklarının kesin bilgiler olduğunu düşündüğümüz birkaç isim var. Onları özellikle dinlemeye çalışıyoruz. Tabii makaleleri okuyoruz vesaire. Bu şekilde bir haftalık kesin bir süreç oluyor. Ama bazı konular böyle 2-3 haftalık araştırmayı da gerektiriyor. Onları birazcık daha öteliyoruz. Onu böyle biraz daha önceden karar verip eş zamanlı olarak birkaç bölüme de çalışıyoruz aslında. Ve işte o bir haftanın sonunda kendi metnimizi hazırlayıp bu şekilde kayda giriyoruz.
Deniz, aranızda bir görev dağılımı var mı?
Var aslında. Bizim metinlerimizi tabii ki Olcay yazıyor. Olcay ayrıca bir editör olduğu için. Onun dışında teknik işler bende. Yani kaydı ben alıyorum. Sonra editini ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ya ve bu görev dağılımı da süreç içerisinde oldu aslında. İşte atıyorum sosyal medyaya beraber bakıyoruz. İşte editi araştıra araştıra yapıyoruz. Yani gitgide bir noktaya geliyor. İşte yeni programlar buluyoruz. İşte postu halletmek için şurada mı yapsak, böyle mi falan. Yani birbirimizi sürekli besliyoruz aslında.
Çok güzel. Peki. True Crime romanı okumayı da sever miydiniz?
Benim en sevdiğim tür polisiye zaten ve True Crime. Ağırlıklı olarak kuzey polisiyeleri okuyorum. Onun dışında işte Amerika'da Tess Garrison'ı da okurum. Yani küçüklüğüm Thomas Brezina kitaplarıyla geçti. O da bir çocuk polisiyesi sayılabilir bence. Dört Kafa Darlar serisi. Ve ne bileyim işte bir apartmanda yaşıyorduk. Üç arkadaşım vardı. Biz Dört Kafa Darlardık böyle. Sonra işte X-Files izleme olsun falan. Evet, True Crime izlerim, okurum. True Crime'le ilgili her şeye hayranlık derecesinde bağlıyım.
Olcay?
Ben de aynı şekilde diyebilirim. Ama yani Deniz kadar sıkı bir polisiye okuru değilim. Onu itiraf edeyim. Daha henüz o seviyeye erişemedim. Ama True Crime'la ilgili her şeyi ben de, yani özellikle izleme, okuma, ne bileyim tarihini araştırma. Beni tabii tarih kısmı işin çok cezbediyor. Yani olayların arka planındaki o işte sosyal, politik ve o tarihi konular birleşimi vesaire beni çok etkiliyor. O tarafı da birazcık araştırmayı çok seviyorum. Ve evet, ben de bir Thomas Brezina hayranıyım dediğiniz gibi.
Podcast dinleyenlerin de yapanların da sayısı gün geçtikçe artıyor. Ben çok seviniyorum bu gelişmeye. Ama sadece, deyim yerindeyse, geyik muhabbetlerinden oluşan podcastler benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Deniz'le Olcay'ı farklılaştıran da bu. Ele aldıkları konuya ciddiyetle yaklaşmaları ve sıkı bir araştırma sürecine zaman ayırmaları. O yüzden siz de onların hikayesini dinleyin istedim. Podcast sevdiğinizden hiç şüphe duymuyorum. Neden acaba? Neyse, biz gelelim Ben Okurum isimli kendi öz podcastimize. Bu bölümde konumuz, malum, roman, oyun, senaryo yazarı Truman Capote'nin kurgu dışı roman olarak adlandırdığı Soğukkanlılık'la. Capote, farklı bir anlatım dili yaratma alanındaki deneylerinden biri olarak görür Soğukkanlılık'layı. Gazetecilikle romancılık arasında bir yerde, gerçeğin edebiyatla kaynaştığı bir noktada durmasını istemektedir bu eserinin. Yazmak bir iptiladır. Yeni bir anlatım dili keşfetmekse bu iptilanın bir uzantısı onun için. Ne de olsa bu yola çok erken düşmüştür o. 1924 yılında New Orleans'da doğan yazar, anne ve babasının o 2 yaşındayken boşanmış olmasından dolayı oradan oraya sürüklendiği çocukluk yıllarında daha okula gitmeden çözdüğü harflerin dilinden medet ummaktadır. Yalnız bir çocuktur çünkü. 5 yaşındayken elinde sözlüğü ve bir defter öyle dolaştığı söylenir. Alabama'da geçirdiği bu dönemi daha sonra ilk romanı Başka Sesler Başka Odalar'da anlatacak ve kısa hikayelerle girdiği edebiyat dünyasında büyük ilgi görecektir. Romandaki Idabel karakteri de edebiyat severlerin yabancısı değildir bu arada. Çünkü çocukluk arkadaşı Harper Lee'den esinlenmiştir o haylaz ve yalnız kız çocuğunu yaratırken. Evet, bildiniz. Sözüne ettiğimiz Harper Lee, şu ünlü roman Bülbül'ü Öldürmeyin yazarı olan Harper Lee. Ha zaten Bülbül'ü Öldürmek'teki dil karakteri de bizim Truman Capote. İki yazar çok iyi arkadaş olarak geçirirler ömürlerinin büyük bir bölümünü. Ta ki Harper Lee Bülbül'ü Öldürmek'le Pulitzer ödülünü alıp Capote de Soğukkanlılık'layı tamamlayana kadar. Truman Capote okumayı erken sökmekle kalmaz, yazmaya da erken başlar. Daha 8 yaşındayken ilk öykülerini kaleme almıştır bile. 11 yaşına vardığında yazmak artık neredeyse bir takıntı haline gelmiştir onun için. 1943 yılından itibaren öykülerinin dergilerde yayınlanmasıyla birlikte yavaş yavaş sağlam bir yer edinir edebiyat dünyasında. Magazin dergilerinde de çıkmaktadır yazdıkları, edebiyat dergilerinde de. Örneğin ona ödül kazandıran öyküsü Miriam, 1945 yılında önemli yazarların kısa hikayelerini yayınlamakla tanınan bir moda dergisinde Mademoiselle'de yayınlanmıştır. Ve bu öykü ona Random House gibi sektörün önde gelen yayın evlerinden biriyle bir roman sözleşmesi fırsatı yaratır. Bir de fena olmayan bir avans kazandırır. 1948 yılında yayımlanan Başka Sesler, Başka Odalar otobiyografik özellikler taşımaktadır. Yazarken farkında olmasa da Capote çocukluğunun travmalarını dökmüştür kağıda. Hatta kendi deyimiyle bir tür şeytan çıkarmadır bu ilk roman ve bir kendini kabulleniş ilanı. Truman Capote, herkesten başka sesleri dinleyeceğini, herkesin oturduğu odalardan başka odalarda yaşayacağını, ana karakteri Joel'in kimliğinde kabul etmektedir. Kısaca, homoseksüelliğini kabul edişinin de yansımaları vardır bu ilk romanın özünde. Amerikalı okurlar büyük ilgi gösterirler Başka Sesler, Başka Odalara. Yayımlanır yayımlanmaz New York Times çok satanlar listesine girer ve haftalarca inmez. Kitabın şömizindeki fotoğrafsa eser kadar yazarını da popüler kılar. Zaten hep öyle olacaktır bundan sonra. Sadece yazdıklarıyla değil, kişiliği, sosyal hayatı, giyimi ve hemen ilgi çeken tiz sesiyle de Amerika'nın ünlü şahsiyetleri arasında yerini alacaktır bu genç yazar. Fotoğraf nasıl mıdır? Truman seksi denebilecek bir pozla koltuğa uzanmış, fotoğrafı çeken Harold Hallmay'a gözlerini dikmiştir. Bu bakışlarda bir meydan okuma vardır sanki. Gencecik bir yazarın, farklı bir sesin ve farklı bir duruşun peşinde olduğunu haber vermektedir dünyaya. Geleneksel ahlak anlayışına karşı bir tehlike olarak algılayanlar da vardır bu pozu, çok sevenlerdi. Fotoğraftaki çağrıyı duyanlardan biri de, yakında 20. yüzyılın en dikkat çekici sanatçı kişiliklerinden biri haline gelecek olan pop art akımının öncülerinden Andy Warhol'dur. O zamanlar henüz 20 yaşında olan Warhol, New York'a taşındıktan sonra 1952 yılında açtığı ilk kişisel sergisine Truman Capote yazılarına dayanan 15 çizim adını verir. Bu hayranlık ilk başlarda karşılıklı değildir. Ama ikili yıllar sonra Interview dergisinde birlikte çalışmaya başlayacaklar. Her ne kadar inişli çıkışlı bir ilişkileri olsa da birbirlerinden etkilenmeyi sürdüreceklerdir. Truman Capote'nin ikinci kitabı Gece Ağacı adını taşıyan bir öykü derlemesi olur. 1950'de Avrupa seyahatlerini kaleme aldığı Yerel Renkler, 1951'de de ikinci romanı Çimen Türküsü buluşur okurlarla. Yazar bu romanı aynı isimle Broadway sahnelerini uyarlayacak, böylece tiyatro ve sinema dünyasına da atılmış olacaktır. Senarist olarak çalıştığı filmler olduğu gibi, 22 numarada Cinayet, Masumlar gibi yapımlarda oyuncu olarak Beyaz Perde'de de boy gösterir. 1956 yılında önce The New Yorker'da yayımlanan kurgu dışı kitabı Esin Perileri Duyuldu yerini alır raflarda. Kitap, Capote'nin Everyman Operası'nın Rusya turnesindeki izlenimlerini aktarmaktadır. Adını da Rus Kültür Bakanlığı'ndan bir görevlinin yaptığı konuşmadan almaktadır. Belki de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği şu günlerde o cümleyi yeniden anmakta yarar var. Top sesleri duyulurken Esin Perileri dilsizdi. Ne zamanki top sesleri sustu, işte o zaman Esin Perileri duyuldu. 1958 yılında yayınlanan Tiffany'de Kahvaltı, Capote'nin ününe ün katar. Yazarlık yeteneğinden bir kez daha övgülerle söz edilmesine neden olur. Hatta dönemin en önemli ve saygın gazeteci ve yazarlarından Norman Mailer onu "Benim neslimin en mükemmel yazarı" diye tanımlar. Bu kısa roman, o güne kadar kısa öyküler, deneme ve portreler, oyunlar, film senaryoları, iki roman ve The New Yorker için pek çok röportaj kaleme almış olan Capote'nin yazarlık hayatında bir dönüm noktası olacaktır. 1961 yılında sinemaya da uyarlanan romanın ana kadın karakteri Holly Golightly, yapıtı okumayanların dahi tanıdığı ve sevdiği biri haline gelir. Bugün bile üzerinden 60 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen insanın içini ısıtan bir roman kahramanıdır o. Tabii çoğumuz onu Holly olarak değil, Audrey Hepburn olarak canlandırırız gözümüzde. Acaba bu iddia genç nesli de içeriyor mu? Emin olamadım şimdi. Ama eğer Audrey Hepburn adını duyan gençler varsa aranızda, kesinlikle onu Holly rolündeki haliyle tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tam bir zarafet timsali olan ve bence 60'lı yılların romantik komedi yıldızı sayılabilecek Hepburn'le Holly bir bütün benim gözümde. Hoş Capote bu rol için aslında Marilyn Monroe'yu istemiş. Hepburn'un Holly'si onu biraz hayal kırıklığına uğratmış ama olsun. Truman'cığıma dönecek olursak, yazarımız 16 Kasım 1959 günü The New York Times gazetesinde bir haber okur ve haberde anlatılanların uzun zamandır beklediği fırsat olabileceğini düşünür. Çünkü gazetecilikle edebiyatı birleştirecek yeni bir anlatım tarzı denemek istemektedir. Kansas eyaletinin Holcomb kasabasında 4 kişilik bir aile vahşice öldürülmüştür. Bölgenin şerifi, haberde Clutter ailesi cinayetlerini, görünüşe göre psikopat bir katilin işi olarak nitelendirmektedir. Bu cümle Truman Capote'yi harekete geçirir. Çocukluk arkadaşı Harper Lee ile birlikte bölgeye doğru yola çıkarlar. Cinayet mahallinden başlayarak kasabanın dört bir yanında dolaşırlar, kasabalılar ve soruşturmayı yürüten polislerle söyleşiler yaparlar. Artık işin içindedirler. Katil ya da katiller kimdir bilinmemektedir henüz. Capote ve Lee olayın izini polisle birlikte sürmektedirler. İşte soğukkanlılıklarının 6 yıldan fazla sürecek yazılma serüveni de böyle başlar.
Gelelim artık dünya edebiyatında true crime dendi mi ayrıcalıklı bir yere sahip olan romanımız Soğukkanlılıkla'ya. Aslında Truman Capote Soğukkanlılıkla'yı bir true crime romanı olarak değil, non-fiction novel olarak tanımlıyor. Kurgu dışı bir roman olarak tanımlıyor ve bu işin öncülüğünü yaptığını da düşünüyor. Ki edebiyat tarihçileri de öyle düşünüyor. Nasıl bir okuma serüveniydi? Diğer okuduğunuz true crime'lardan, polisiyelerden değil, true crime'lardan nerelerde ayrılıyordu, ne gibi başarılı yanları vardı ya da size ne bileyim daha soğuk gelen yanları neydi desem, Deniz ne dersin?
Şöyle, demin söylediğim gibi sıkı bir kuzey polisiyesi okur olduğum için ya biraz daha hafif yüzeysel bir polisiye okuru sayılabilirim bu söyleyeceğim şeyden dolayı. Benim için önemli olan katilin kimliği, süreç boyunca onu bulmaya çalışmak, bir sonraki seviyede de katilin motivasyonudur. Bu kitapta ama hiç böyle bir şey yok. Yani zaten kitabın ya Soğukkanlılıkla diye Google'a yazdığınızda katilin kim olduğunu biliyorsunuz. Zaten yazar bizden bunu saklamıyor. Kitabın en başlarında katil ya da katillerin kimler olduğunu biliyoruz. Ama bu okuma zevkinizden hiçbir şey kaçırmıyor. Okumaya devam ediyorsunuz ve kitap yarılandığında motivasyonu da buluyorsunuz. Ama hala okumaya devam ediyorsunuz. En son süreçte, ceza sürecinde de bu katil ya da katillerin ceza alacağı kısımda da hala elinizden bırakamıyorsunuz. Bu çok inanılmaz bir şey. Gerçekten hayranlıkla okudum.
Hı hı. Olcay, sen ne dersin?
Ya ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii ya true crime araştırmacısı sıfatıyla baktım ilk başta kitaba. Tabii o zaman böyle bir afalladım açıkçası. Çünkü ya öyle tuhaf bir yazım dili var ki Truman Capote'nin aslında. Bu nasıl gireceğim ben bu konuya derken sonra beni sarmalayıp yani müthiş bir betimleme, müthiş tasvirler ve müthiş o hissiyatı anlatan sayfalar dolusu o hissiyat anlatılıyor. Orada tamamen ayrıştım bu sefer. Yani o işte true crime'ci kimliğimi bir tarafa bırakıp aslında belki hani Capote'nin istemediği, ben kurgu diye okudum çünkü kitabı. Yani sanki böyle bu yaşanmamış bir şeydi benim için ve o harika bir roman yazmıştı aslında. Onun içerisine girdim ve tabii en sonunda ya hayır bu gerçek bir olaydı ve gerçek bir olayı ne kadar değişik anlatmış, ne kadar farklı yerlerini vurgulamış. Aslında bunu sadece bir işte suç olarak inceleseydik, biz bu kişi ya da kişiler, yani işte katil ya da katiller hakkında ne düşünecektik? Ama şimdi kitabın sonunda işte bir ya kaç sayfa, epey bir sayfanın sonunda geldiğimiz noktada o en baştaki tarafta değilim artık. Yani o kişiler hakkında ya da işte kurbanlar hakkında ya da o işte bölge hakkında öyle düşünmüyorum. Bunu da sağlayan aslında yazarın kendisi. Aslında olay değişik değil.
Evet, evet. Yani orada aslında her ne kadar kurgu dışı bir şey yaptığını iddia etse de yaratıcılığını konuşturduğunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
Kesinlikle.
Ya bir yerde şey var, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İki tane kediden söz ediyor. Eminim ona onu tabii ki Peri anlatıyor röportajları sırasında ama gene de onun anlattığı malzemeyi alıp bir roman hissiyatı içinde verebilmek de başka bir yaratıcılık meselesi diye düşünüyor insan.
Kesinlikle ya, evet ya, o detaylar zaten işte o az önce konuştuğumuz şeyi yaratan şey, bir gerçekliği kurguyla harmanlayarak sanki yaşanmamış bir öyküymüş gibi anlatmak. Bu muhteşem bir kalemin elinden çıkabilirdi sadece.
Evet, bir de hikaye anlatıcılığı anlamında da çok etkileyici buldum kitabı. Mesela ya dümdüz bir şekilde anlatmıyor. Bir karakteri mesela babasının mektubundan öğreniyoruz ya. Orada kendi podcastimiz içinde şeyi düşündüm. Ya aslında böyle dolaylı bir şekilde anlatsak acaba daha mı ilgi çekici olur diye. Yani bunu biz kendi podcastimiz için düşünüyoruz ama okuyan biri yaptığı herhangi bir işle ilgili de ilham bulabilir bununla ilgili hikaye anlatıcılığı konusunda.
Evet, kronolojiyi de bozuyor ve bunu bozduğu halde, yani olayların yerlerini değiştirdiği halde, oldukları biçimde yansıtmadığı halde öyle birbirine bağlıyor ki, değil mi? Zaten biraz önce söylediğiniz o her şeyi bilmemize rağmen tıkır tıkır tıkır tıkır okumamızın sebebi de tam böyle bir zincirleme bir şekilde örmesi olayları diye düşünüyorum. Bence müthiş bir kurgu başarısı var gerçekten de.
Truman Capote bu maceraya atıldığı zaman edebiyat dünyası ona pek de akıllı gözüyle bakmaz. 6 yıl boyunca Kansas düzlüklerinde dolaşıp duran bir yazar ciddiyetten uzaklaşmıştır onlara göre. Sonra nereden çıkmıştır bu gerçeğe dayalı roman yazma fikri? Romancının işi hayal ürünü şeyler yazmak değil midir? Herhalde yaratıcılık açısından bir çıkmazdadır bu yazar. Capote de aslında şüphe duymaktadır. Ortaya yayımlayabileceği bir kitap çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Ama bu türü denemeye kararlıdır. Çünkü bir röportajında söylediği gibi kendi şeytanlarının büyüsüne kapılmış yazarlardan sıkılmıştır artık. En başta da kendisinden. Tabii ki kolay olmaz bu yeni deneyimin bir sonuca ulaşması. Önce katiller yakalanana kadar, katiller yakalanıp mahkeme süreci başladıktan sonra işin nereye varacağını bilmeden, idam kararının ardından da katillerin asılmasına kadar beklemesi gerekecektir son noktayı koyabilmek için. Bu arada 300'den fazla röportaj yapar. Başlangıçta Harper Lee de katılmaktadır birçok röportaja. Hatta Capote'den daha aktif rol almaktadır. Çünkü Orta Batı Amerika'nın kendi halinde bir kasabasına renkli kıyafetleri, kendine has tarzı ve o ilginç sesiyle bir göktaşı gibi düşmüştür yazarımız. Harper Lee'nin kasabalılarla iletişim kurması çoğu durumda daha kolay olmaktadır. Ama zaman ilerledikçe Truman Capote araziye uyum sağlar, arazi de ona. Hatta Perry Smith ve Dick Hitchcock adlı suçlular yakalandıktan sonra onlarla yaptığı söyleşilerde suçlu psikolojisini kavramaya ve büyük bir hızla notlarının üstünde çalışmaya başlayacaktır. Capote, söyleşilerinde asla kayıt cihazı kullanmamakta, hiç not almamaktadır. Röportajı yapanla röportaj yapılan arasında yapay bir engel olmasını istemez çünkü. Duyguları daha iyi izleyebilmek, ortamı daha net değerlendirebilmek için dikkatini sadece konuştuğu kişinin üzerinde toplamaktır niyeti. Göz temasını kaybetmemek önemlidir. O röportaj yapmaz, edebi fotoğraflar çeker. Söyleşinin ardından aklında kalanları hemen kağıda geçirir. Detayları unutmamak için yıllardır bu konuda çalışmaktadır zaten. 10 yıldır bir arkadaşından ona metinler okumasını istemekte, hiçbir not almadan dinlemekte, sonra da kağıda geçirmektedir aklında kalanları. Dediğine göre başarı oranı %90'ın altına düşmez asla.
Capote aslında bu kitap için 6 yıl çalışıyor. 300'ün üzerinde insanla röportaj yapıyor. Bunun kitapta çok büyük bir etkisi var elbette. Yani işte bütün bu detayları ve herkesin bakış açısını vermesi bunun sayesinde olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz Olcay'cığım?
Evet ya, o gerçekten çok fazla yansımış. Çünkü tabii ki yine yani Truman Capote'nin yeteneğinin de sonucu bu bir yandan da. Ama o farklı sesler çok güzel ortaya çıkmış. Yani orada ya Perry kısmını okurken insan gerçekten Perry ile konuşulduğunu anlıyor. Yani Perry'nin sesiyle anlatıyor aslında Truman Capote olayı. Ya da işte yani Dick'i anlatırken aynı şekilde. Hatta yani Clutter ailesiyle ilgili anlatılan şeyler, ya bambaşka sesler var kitapta. Ve o sesleri aslında yapabilmesinin, çıkarabilmesinin de tek kaynağı gerçekten de bu farklı farklı insanlarla konuşması ya da işte mektuplar vesaire, yani farklı kaynaklardan yola çıkması diye düşünüyorum.
Bir de biraz tarafsız kalmaya da çalışmış yazar. Yani şey demek istemiyorum, işte katilleri tutmak ya da kurbanı tutmaktan bahsetmiyorum. Bir suçlu nasıl yetişir? Suçlu psikolojisi nedir? Herkes katil olabilir mi? Bunun cevabını belki didaktik bir şekilde verse bu bizi tatmin etmeyecekti. Ama böyle çok farklı insanlardan duyduğumuzda evet ya, hakikaten oluyoruz yani.
Hı hı. Katillerin psikolojisini de gerçekten bayağı ortaya koyuyor. Ben de suçlu psikolojisi meselesi ne çok ciddi bir şekilde irdeliyor diye düşünüyorum. Meçhule giden gemide suçlu psikolojisine çok eğiliyor musunuz siz de bakayım Olcay Hanım?
Ya biz tabii yani bazen bakınıyoruz neden bu insanlar bu hale geldiler diye. Çoğunlukla toplumları ve işte devletleri gömerek bitiriyoruz yayınlarımızı. İşte bugüne kadar epey bir ülkeyi gömdük. Sonra dedik ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, canım vatanımız diye kapattık konuyu.
Pek doğru bir bağlama oldu. Burada hiç suç işlenmiyormuş gibi bir hava yansıdı.
Öyle öyle yani şey yok ya, görmezsek konuşmazsak olmaz.
Bu söyleşi de bize Türk toplumuyla ilgili bayağı bir şey söylüyor.
Calvin Perry'nin pişmanlığını ölçüp biçmeyi denedi. Muhakkak ki pişmanlık içindeydi. Acaba pişmanlığı Tanrı'nın merhametine sığınıp onu affetmesi için Tanrı'ya yalvaracak kadar derin miydi? Peri arkadaşına şöyle yanıt verdi. Üzgün olup olmadığımı mı soruyorsun? Ne yazık ki hayır. O olayla ilgili hiçbir şey hissetmiyorum. Üzülmeyi ya da pişmanlık içinde kıvranmayı gerçekten isterdim. Ama ne üzüntünün ne de pişmanlığın kırıntısı var yüreğimde. Olayın üzerinden yarım saat geçmemişti ki Dick fıkra anlatıyor, ben de kahkahayla gülüyordum. Peki ikimiz de insan değiliz. Ben yalnızca kendim için üzülebilecek kadar insanım. Sen buradan elini kolunu sallayarak çıkıp giderken ben burada kalacağım için üzülüyorum. Ama hepsi bu. Calvin kimsenin bu kadar umursamaz olabileceğine inanmıyordu. Perry'nin kafası karışıktı, onun için böyle konuşuyordu. Kimse bu kadar acımasız, bu kadar vicdansız olamazdı. Perry, neden? Askerler örneğin, bütün gün adam öldürüyorlar. Üstelik bunun için bir de madalya alıyorlar. Kansas'taki iyi insanlar şimdi beni öldürmek istiyorlar. Eminim bu işi yapmak için can atan cellatlar vardır. Öldürmek o kadar da zor bir şey değil. Karşılıksız çek vermekten daha kolay. Düşünsene bir dediklerimi. Ben Clutter ailesini öldürdüğümde onları yaklaşık bir saattir tanıyordum. Onları daha uzun süredir tanıyor olsaydım herhalde şimdi farklı şeyler hissederdim. Duyduğum üzüntü ve pişmanlık yüzünden huzurlu bir hayat yaşayamazdım. Ama benim için atış poligonundaki hedeflerden farksızlardı. Calvin suskundu. Suskunluğu Perry'i üzdü. Calvin'ın söylediklerini onaylamadığı için sessiz kaldığını düşünerek tekrar konuşmaya başladı. Beni sana karşı ikiyüzlü davranmaya zorlama lütfen Dan. Palavra mı istiyorsun? Çok pişmanım. Dizlerimin üzerine çöküp dua etmekten başka bir şey gelmiyor içimden mi diyeyim? Bana gelmez böyle şeyler. Hayatım boyunca varlığını inkar ettiğim bir şeyi bir günde kabullenemem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tanrı dediğin güç her neyse, sen ondan çok daha büyük bir iyilik yaptın bana. O benim için hiçbir şey yapmadı. Yapmayacaktı. Bana mektup yazıp, mektubu arkadaşın diye imzalayarak bana çok büyük bir iyilik yapan sensin.
Röportajlardan konuştuk ya, Capote'nin biliyorsunuz yazabildiği son roman bu, tamamlayabildiği son roman. Acaba bu iki insanın her ne kadar katil de olsalar, hatta vahşice insanları öldürmüş de olsalar, iki insanın ipe kadar gidişini bunca yıl boyunca izlemiş olmak Capote üzerinde de, onun psikolojisine de bakalım biraz, Capote üzerinde de olumsuz etkilerini göstermiş olabilir mi Deniz, ne dersin?
Çok zor soru. Ya, kesinlikle göstermiştir. Ya zaten şey, yani kitabı okurken biraz aslında Capote'nin, yani tabii ki demin söylediğimle çelişiyor olmak istemiyorum ama bir noktada şey dedim. Ay tamam ya, Dick yani pisliğin teki bence, neden hala Dick'ten bahsediyoruz? Oldum açıkçası. Ya tabii ki onun bunu vermesi lazım. Belki seyirci, okuyucuyu bilerek sinirlendirmesi de gerekiyor. Yani bilerek damarımıza da basıyor olabilir. Ben o Dick karakterine çok sinirlendim. Perry'nin de çok bir farkı olduğunu düşünmüyorum aslında. Genel olarak yorumlar farklı olsa da. O yüzden yani bunu bu kadar derinlemesine verdiği için, yani o noktaya gelmesi için herhalde psikolojisinden bazı fedakarlıklar yapmıştır diye düşünüyorum.
Capote diye bir film var, seyrettiniz mi? Philip Seymour Hoffman'ın oynadığı, Capote'yi oynadığı ve soğukkanlılıklarının da yazılma aşamasını da anlatan bir film aslında. Ben okurken soğukkanlılıklığı biraz Capote'nin Perry'e iltimas geçtiğini düşünmüştüm bir yandan. Film de biraz bunu destekler görüşü hissettirdi bana. Siz de böyle hani Dick mi Perry mi diye biraz iltimas geçtiğini ya da birini daha yumuşak pembe gözlüklerle, hafif pembe gözlüklerle anlattığını düşündünüz mü? Hiç öyle bir hissiyat geldi mi size de?
Kesinlikle şeyi düşünüyorum, yani Perry tarafında birazcık iltimas geçildiğini düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten Deniz'in az önce söylediği gibi Dick'e çok yükleniliyor. Halbuki aslında ikisi de o eve girdi. Tamam, Dick onları yönlendirdi ve işte Dick yüzünden oldu birçok şey. Ama ve hatta işte Dick iğrenç bir insandı başka detaylar sebebiyle. Fakat sonuçta Perry de oradaydı ve birçok şeyi Perry de yaptı. Ama bize anlatılan Perry sanki işte hayat onu bu hale soktu, getirdi ve ne yapsın işte o da kader mahkumu gibi bir izlenimi var. Orada birazcık yerdik Truman Capote'yi bizde.
Deniz, sen de öyle bir şey hissettin mi?
Hissettim. Bir de benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Yani biz Olcay'la da bunu konuştuk. Biz anlamadıysak, siz anladıysanız lütfen söyleyin. Aslında çok önemli olmamakla beraber fiziksel olarak öldürme işlemini kimin yaptığı hala belli değil. Yani Harry yapmış gibi gözüküyor. İşte Dick'in annesi üzülmesin diye ondan saklıyorlar falan ve yani çok da fark etmiyor. Sonuçta cezaları aynı oluyor. Ama yani katılıyorum Olcay'a. Harry zamanında işte çok sevilmedi, yok işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı tüm bunlar olmayacak mıydı? Bir yandan da şöyle bir şey var, işte hala işte temize gitmeye çalışıyorlar, idamdan da işte bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar ya, ya da işte orada jüri değişiyor, işte Amerikan hukuk sistemiyle ilgili detaylar falan. Bir şey değişmeyecekti ki, bu insanlar başkalarını da öldürecekti. Yani zaten bir pişmanlık duyduklarını düşünmüyorum ve bu pişmanlık duymayışları da bu iki karakteri de benim gözümde biraz antipatik yapıyor açıkçası.
Sanırım Perry sadece soğukkanlılıkta da ya da Truman Capote'den iltimas görmenin yanı sıra kendini daha iyi ifade edebilen, yani öbürü daha sempatik, herkese daha sempatik gelen ama Perry biraz daha entelektüel eğilimleri olan, biraz Truman Capote'ye yakın gelmesinin sebeplerinden işte resim yapıyor, özel kelimeler kullanıyor. Gerçek yalancı o değil ama bilmiyoruz, belki en büyük yalancı o falan. Hani o biraz daha tavlamış Truman Capote'yi gibi hissettiriyor insana.
Ama bir yandan da Perry mesela kendinden daha entelektüel birini görünce ona da sinirleniyor. Yani o da biraz şey, acaba yazarın göstermek istediği yazar egosu mudur diye de bir düşündürüyor insanı.
Ama biliyorsun olmayan hiçbir şeyi yazmadığını iddia ediyor Capote.
Truman Capote, Clutter vakasını yazmak için yaptığı röportaj ve gözlemleri bir yapbozun parçaları gibi önce dağıtıp sonra birleştirmiş. Kendine göre bir akış çizmiş. Tüm dişlilerin birbirinin içine kusursuz bir biçimde geçtiği bir zincir gibi tıkır tıkır işleyen bir mekanizması var romanın. Önce The New Yorker'da tefrika edilen, daha sonra 1966 yılında kitap olarak basılan Soğukkanlılık'la sadece Amerika'da değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanır. Sonu baştan belli bir hikaye de olsa, polisiye edebiyatın ve gazeteciliğin araçlarını kullanarak, müthiş bir gözlem gücünün ürünü olan, edebi detaylarla beslenen roman, yayımlanmasının hemen ertesi yılı, senaryosunu yönetmen Richard Brooks'la birlikte Capote'nin yazdığı bir film olarak, aynı isimle sinema severlerle de buluşur. Edebiyat dünyasından aldığı övgüler ve satış başarısı, Kansaslıların bazı eleştirilerine engel değildir elbette. Romanda geçen bazı sahnelerin hiç de öyle olmadığını, bazı ilişkilerin farklı yansıtıldığını iddia edenler de olacaktır. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten, hatta soruşturma notlarını romanın yazımında kullanılsın diye Capote'ye bizzat veren Kansas Soruşturma Bürosu dedektiflerinden Alvin Dewey de Soğukkanlılık'la yaşar düşenlerden biridir mesela. Ama şimdi okuma zevkinizi bozmayayım diye hangi sahneye itirazı olduğunu söylemeyeceğim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Artık adam da yazar, biraz hayal gücünü de kullanacak herhalde. Truman Capote, Soğukkanlılık'ın başarısının ardından kısa makaleler, birkaç öykü ve senaryo yazmakla yetinir uzunca bir süre. Zamanının çoğunu gezmek, dozmak ve söyleşi programlarına çıkmakla geçirmektedir. Jet Sosyete'nin katıldığı partilerde boy göstermekte, hatta kendisi de çok renkli, çok iddialı partiler vermektedir. Bu arada eski dostu alkol ve uyuşturucularla arasından su sızmaz. Verdiği söyleşilerde yazmakta olduğu Kabul Edilmiş Dualar adlı bir romandan söz etmektedir sürekli. Ancak 1968 yılında yayımlanması planlanan o romanın sadece ilk 4 bölümü Esquire dergisinde, o da ancak 1975-1976 yıllarında çıkar okurların karşısına. Kitap olaraksa yazarın ölümünden 2 yıl sonra 1986'da basılacaktır. Tabii ki yarım kalmış haliyle. Ama arada 1980 yılında önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen, kendisinin deyimiyle yazmak üzerine bildiği onca şeyi tek bir türde birleştirmeyi denediği kısa öyküler ve yine bir kısa romandan oluşan Bu Kalem Unlar İçin Müzik adlı eseri yayımlanır.
Biraz önce Dewey'den, soruşturmayı yürüten Dewey'den söz ettik. Dick ve Perry'nin karakterlerinden biraz konuştuk. Biraz da ondan konuşalım mı? Size o bir roman karakteri olarak ya da gerçek bir insan olarak nasıl geldi? Onu nasıl tanımlarsınız? Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Olcay?
Ya Dewey karakterini ona da tabii çok iyi hani resmetmiş diyeyim. Çünkü onda da yine böyle şey, onun hissiyatını da insan çok iyi paylaşıyor. Yani tam olarak nereye konumlandırdığını, ya anladığım kadarıyla şey yapmış birazcık. Orada da yine aslında şey, tarafsız kalmadığını düşünüyorum ben Truman Capote'nin. Yani Dewey'i de birazcık taraflı anlatıyormuş gibi geldi bana. Ve onunla birlikte o hissiyatı da yaşayabilmek, ya orada da yine çok çok iyi aktardığını düşünüyorum Dewey karakterini de ben.
Ben bir detay hatırlıyorum ama teyide ihtiyacım var. Eşine, ev işlerinde yardımcı mı oluyordu?
Evet,
öyle
evet,
bir şey vardı
evet,
sanki.
Evet.
O kısım benim çok dikkatimi çekti. Özellikle 1959 Amerika'sında işte Amerikalı ev kadınlarının işte böyle büyük etekle işte mutfakta yemek yaptıkları o reklamları düşündüğüm zaman böyle bir karakterin işte gerçek ve sert bir işi olmasına rağmen karısıyla eşit konumlandırılması benim çok hoşuma gitti. Yani dedektif kimliğiyle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Zaten Olcay onları gayet iyi özetledi, söyledi. Ama bu kısım benim çok dikkatimi çekti. Çok tebrik ediyorum.
Dewey'in yılın baba ödülünü... ev erkeği, yılın ev erkeği verdi.
Bakmayın siz bizim güldüğümüze. Bu kurgu dışı romanı okurken bayağı gerilimli dakikalar da yaşıyorsunuz. İnsanın içinden çıkmak istemediği tuhaf bir gerilim bu. Truman Capote okurunu bazen bir macera romanı içinde sürüklerken, kimi zaman da gazeteciliğini ön plana çıkararak belgelere dayandırıyor anlatımını. Bu arada biraz önce Deniz'le Olcay'a sordum ya Capote adlı filmi izlediniz mi diye, size de önereyim eğer izlemediyseniz. 2005 yılında vizyona giren, yönetmenliğini Bennett Miller'ın yaptığı filmde yazarı Philip Seymour Hoffman canlandırıyordu. Biliyorsunuz iyi oyuncuya zaafım vardır, Philip Seymour Hoffman'a zaaf ne kelime, müthiş hayranlığım var. Bu filmde de olağanüstü bir performans göstermişti, toprağı bol olsun Philip'cim. Zaten Capote rolüyle Oscar heykelciğini de kucaklamayı başardı. 2014 yılında da ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Bir yakınım ölmüş kadar üzülmüştüm. Neyse, internetten bir Truman Capote röportajı bulun, önce onu izleyin, sonra da filmi seyredersiniz. O zaman Hoffman'a neden hayran olduğumu anlarsınız. Özellikle sese dikkat. Yine konuyu dağıtıyorsun diyeceksiniz, haklısınız. Şunu da söyleyip bağlayayım bu meseleyi. Film Capote'nin soğukkanlılıkla yazma sürecini anlatıyor.
Bu arada yazar olarak hiç ortada yok Truman Capote. Ama şöyle bir şey var. Özellikle de sanıklar yakalandıktan sonra biz belki de onun bu röportajları yaptığını bildiğimiz için insanın gözü aramıyor mu ya yazarı biraz? Bilmiyorum, ben mi böyle bir şey hissettim? Ne dersin Deniz?
Ben idamı izleyen sanırım 20 kişilik bir grup vardı. En azından o gruptan bir şekilde çıkar kendisini gösterir diye umutla okudum.
Değil mi? Olacak sen?
Ya aslında ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ben sürekli Truman Capote'nin gölgesiyle okudum kitabı. Yani hep bir arka planda onun sesini de işittim. Nasıl başardım bilmiyorum ama özellikle tabii Peri ve Dick kısmında çok sesliydi bence. Oradaydı yani.
Yani elbette o, yazan o, onu biliyoruz elbette.
Ya tabii ki evet.
Hani normal olarak işin içine hiç ben diye bir şey
var. Evet, evet.
Onu söyle.
Evet, evet, olsun da öyle. Ama bence hep aralarda bir bende diyor yani. Peri'yi mesela anlatırken ben böyle düşünüyorum diyor aslında. Yani bayağı gümbür gümbür bağırıyor orada aslında. Sadece ben demiyor.
Gofret kalmamıştı. Ama tek bir sakız vardı. Sakızı ikiye bölüp çiğnemeye başladılar. Naneli sakızı şapur şupur çiğniyorlardı. Dick'in favorisiydi bu. Peri meyve aromalı olanları severdi. Çok parasızdılar. Dick parasızlık yüzünden Kansas City'ye dönmeleri gerektiğini söylüyordu. Peri bunun tam bir delilik olduğunu düşünüyordu. Dick, Kansas City'ye gitme planından ilk söz ettiğinde Peri, kesinlikle bir doktora görünmelisin demişti. O soğuk ve karanlık ahırda yağmurun sesini dinleyerek otururken Dick'in geri dönüş planını tartışmaya başladılar. Peri bir kez daha geri dönmenin ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyerek başlarına gelebilecekleri tek tek sıraladı. Şartlı tahliye yasalarını çiğnediği için Dick mutlaka çoktan aranmaya başlamıştı. Tabii başka bir şey için aranmıyorsa. Ama Dick planından vazgeçmek niyetinde değildi. Kansas City, sağa sola rahat rahat çek dağıtabileceği tek yerdi. Tamam, dikkatli olmamız gerektiğini biliyorum. Arama emri çıkarmış olduklarından da eminim. Daha önce dağıttığımız çekler yüzünden aranıyoruzdur şimdi. Ama uzun kalmayacağız ki orada. Bir gün yeter bize. Şansımız yaver gider de bir sürü karşılıksız çek imzalarsak o parayla Florida'ya gideriz. Noel'i Miami'de geçiririz. Hoşumuza giderse bütün kış orada kalırız, dedi Dick. Peri sakızını çiğniyor, titremeye devam ederken suratını asıyordu. Ne oldu hayatım? Yine aklına öbür mesele mi geldi? Bir türlü unutamadın gitti. Bizimle o mesele arasında hiçbir bağlantı kuramazlar. Asla, dedi Dick. Ya yanılıyorsan? O zaman ne olur biliyor musun? Köşeyi boylarız, dedi Peri. O ana kadar ikisi de Kansas eyaletindeki nihai cezayı ağızlarına almamıştı. Dar ağacında ya da köşede ölüm. Kansas eyaletindeki mahkumlar adam asmak için kullanılan malzemelerin bulunduğu küçük odaya bu ismi vermişlerdi.
Ki Clutter vakası, bir aileden dört kişiyi birden öldürüyorlar Perry ve Dick. Bu Clutter vakası, soğukkanlılığı bir tarafa bırakalım. Diyelim ki soğukkanlılığı okumadınız. Clutter vakası meçhule giden geminin ilgisini çeker miydi?
Çeker mi çekti?
Ha, ne yapardınız olacağı, yapar mıydınız bakayım, yapar mısınız belki? Ya,
yapardık ve neden olmasın, vardır belki bir sürprizimiz bizim de. Ya, Orta Batı Amerika'da geçen bir hikaye, bizim Deniz'le şeyimiz bu, Orta Amerika'ya böyle takılmak, onları deşmek çok eğlendiriyor bizi. Kesin yaparız yani bu hikayeyi.
Bir de bu olay olduktan sonra biliyorsunuz birkaç tane daha böyle aynı aileden birilerinin öldürüldüğü hikayeler var. Galiba Walker mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Ve bugün hala çözülmemiş o hikaye kızlar. Tam sizlik derim, bilmiyorum.
Olabilir. Ben son sayfalarda şeydi, hatta böyle bir idam bekleyen birkaç kişi vardı ya anlatılan. Orada böyle acaba bize buradan iş çıkar mı diye onların da hikayelerine baktım.
Değil mi? Kesinlikle.
Bir de şey de çok iyi bence. Kitapta sadece bu true crime yok. İşte Amerika hukuk sistemini de anlatıyor. Irkçılık mesela çok fazla dikkatimi çekti. O şu an kullanmadığımız kelime çok fazla kullanılıyor. İşte kızılderilerle siyahileri kıyaslayan bir ırkçılık falan var. O da bence şey, çok etkileyiciydi. Bizim podcastimizde de alt metinde bunlardan bahsetmeyi seviyoruz. O yüzden de çok besleyici olur açıkçası.
Evet, aslında soracaktım. Şimdi sorayım o zaman. Hukuk sisteminden söz ettin, ırkçılıktan söz ettin. Bence bu bir true crime hikayesi olmanın dışında Amerikan toplumuyla ilgili de çok şey söylüyor, değil mi? Yani bu kitabı bitirdiği zaman insan Amerikan toplumuyla, en azından o yıllardaki Amerikan toplumuyla, 60-59'da oluyor olay. Ve sonra uzun bir süre de dava sürüyor zaten. Bayağı bir şeyler söylüyor. Başka neler düşündürdü size ırkçılık ve hukuk sistemi dışında olacak?
Ya ben özellikle en başında şeyi çok beğenmiştim. Cinayetin gerçekleştiği bölgeyle ilgili, o bölgeyi tanıtırken Truman Capote bir takım işte anlatıyor, böyle şöyleydi, zengin fakir ayrımı yapmazdı buradaki insanlar vesaire diye. Aslında onların kendilerini anlattığı şekilde anlatıyor. Fakat sonra mesela şöyle diyor, ancak insanların birlikte yaşadığı her yerde olduğu gibi burada da sınıf ayrımı bir bakışta göze çarpacak kadar belirgindir. Yani zaten sayfalar boyunca onu çok iyi anlatıyor. Öyle herkesin gözünden de işte kulağından, ağzından akıyor ki o ırkçılık ya da ötekileştirme, sınıf ayrımı vesaire. Bunu çok çok iyi vermiş tabii ki. Ve işte yani Deniz'in az önce söylediği bu ırkçılık meselesini çok çok güzel vermiş. Ve tamamen aslında 59'daki Orta Batı Amerika, yani Kansas'ta nasıl tipler vardı? O toplum nasıl bir toplumdu, küçüğünden büyüğüne? Yani hapishanesinden belki başka bir tarafına. Hatta orada Perry'e sürekli yemek yapan bir hapishane görevlisi kadın vardı. O da mesela çok iyi bir karakter. Hmm. O da beni çok etkilemişti. Çünkü işte son yemeğini...
Şerif yardımcısının karısı, evet, olan, değil mi?
Evet evet, ismini şimdi hatırlamıyorum ama
Maya,
o kadının
galiba. Mrs.
Maya. Maya galiba, evet evet. Yani onu böyle aslında kimse sallamazken, yani umursamazken, yani Perry'di aslında umursamazken, o Perry'e işte son yemeğini hazırlıyor ve bu çok muhteşem bir detay yani, son yemek, çünkü önemli bir şeydi. Yani o açıdan da beni çok etkiledi kitap.
Aslında bir Amerikan toplumu ya da herhangi bir toplum olarak baktığımızda kitapta belki dörde ayırabiliriz toplulukları. Biri katiller, biri kurbanlar, biri tanıklar, yani tanıklar derken olayı görmeseler bile kasaba halkı ve çevresi, bir de olayı çözmeye çalışanlar diyebilir miyiz? Başka atladığım bir şey var mı?
Evet, işte bu jüri mesela o grubun ne çözmeye çalışanlar da belki de kasaba halkı. Yani orada böyle ikircikli bir yapı var ya jürideki. Yani hepsi tanıyor kurbanı. Bir yandan yani aslında şey olmaları gerekiyor. Tarafsız olmaları gerekiyor. Ya yani oradaki o kadar güzel anlatılmış ki o dava süreci de. Yani çok çok güzel detaylar var orada. Tam gerçekten bir şey. Amerikan kültürünü tanıma adına belki de Amerikan Kültürü 101 kitabı olarak da okutulabilir yani derslerde.
Bir de tam olarak olacağın dediği şeye bir eklemem olacak. Kasabadaki insanlarla ilgili, bu işte taşra halkıyla ilgili ve onların dedikoduculuğundan da çok bahsediyor aslında. Mesela katilin ya da katillerin kim olduğu, gerçi söyledik artık, katillerin kim olduğu belliyken hala şey diyorlar işte, ya aslında bence kasabadan biri, işte oradan biri de olabilir, ben buna inanmıyorum deme ve bu çözülmüş olayı hala şey alevlendirmeye yönelik bir dedikodu kültürü de var yani. O da bence ilginçti.
Ve hep aralarından biri olduğuna inanmak istiyorlar. Aslında bu ötekileştirme hissi, yani aralarından değil, hala iki kişinin dışarıdan biri olduğu anlaşılmasına rağmen hala muhakkak birileri içeriden de yardım etmiştir duygusu da var, değil mi?
Belki bu kadar basit bir şey değildir. İşte buna azmettirici biri vardır. İşte ana karakterimiz işte iyi biri aslında ama işte biriyle bir şey olmuştur. O sigorta olayı çok kafa karıştırıcıydı bu arada. O bir şeye bağlanır diye düşünmüştüm, hayat sigortası.
Truman Capote'nin zaman zaman objektif davranmadığından da söz ettik söyleşimiz sırasında ama çok da haksızlık etmek istemem doğrusu. Yine de kararı size bırakayım. Kitabı okuyup onun şu cümlelerini duyduktan sonra bakalım siz ne düşüneceksiniz. Daha farklı bakış açıları da katabilirdim kitaba. Ama bu konuyu dolayısıyla kitabı dağıtırdı. Ben bu kitabı bir tohum taneciğine indirgenmiş bir bitki gibi düşünüyorum. Okura bütün yeşilliğiyle tüm bitkiyi sunmak yerine zihninin topraklarına küçük bir tohum atmayı tercih ettim. Benim yorumum neyi anlatıp neyi anlatmayacağıma verdiğim karardadır. Böyle işte. Truman Capote, daha önce söyledik ya, gazetelerde ve televizyon programlarında sık sık boy gösteren bir yazar. Soğukkanlılıkla ile ilgili yanıtlaması istenen soruların başında da Perry ile Dick'in, yani Clutter'ları öldüren ikilinin, bu kitabın yazılmasına nasıl baktıkları, neden onay verdikleri sorusu oluyor. Capote ile yaptıkları söyleşilerde ona olayın ve kaçış hikayelerinin neredeyse tüm detaylarını anlatıyorlar ne de olsa. Perry, yani aile geçmişi daha yaralı olan, resim yapan ve konuşurken güzel, özel kelimeler kullanmaktan hoşlanan katilimiz, ısrarla soruyor Capote'ye, neden yazıyorsun ki bu kitabı diye. Capote de, tamamen estetik kaygılarla yaklaştığını, bu işin sonunda bir sanat ürünü çıkacağını söylüyor ona. Sanırım Perry'i tavlayan şu sihirli sanat sözcüğü olmuş. Dick'i, yani daha duyarsız görünen ama iyi bir aileye sahip olan, ağzı iyi laf yapan, hafızası pek kuvvetli olan katilimizi ne tavlamıştır bilmiyorum. Belki de onun tavlanmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü o zaten kendi hakkında kimin ne düşündüğünü çok da umursamayan biri. Perry ile Dick'in karakterlerini size çok anlatmadığımızın farkındayım. Ama onları yavaş yavaş tanımak belki de kitabın en gerilimli noktalarından biri. O ipin ucunu okurken sizin keşfetmeniz daha keyifli olacaktır. Bu arada Perry'nin Capote'nin koyduğu başlıktan, yani soğukkanlılıkla isminden hiç hoşlanmadığını da söyleyelim. Hiç de soğukkanlılıkla işlenmedi o cinayetler diyormuş.
Siz ne diyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz soğukkanlılıkla ismini?
Ya soğukkanlılıkla ismi aslında birçok yere referans verdiği için müthiş bir nokta atışı olmuş ben. Ya bir kere yazar aslında soğukkanlılıkla dinliyor hepsini. Yani bütün bunları dinleyip kağıda dökebilmek, yani soğukkanlı bir insanın işi. Öte yandan tabii soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet var. Soğukkanlılıkla yürütülen bir dava süreci var. Çünkü jüri de aslında çok soğukkanlı burada. Hı hı. Yani bütün o vahşeti aralayıp tamamen insan ilişkisi üzerinden yürütüyorlar işi. Adalet üzerinden de değil. Yani ister işte kabul edin, ister tamam birilerini öldürmüş olabilirler ama orada bir adalet sistemi var, bir hukuk sistemi var. Siz tanıdığınız biri öldüyse Amerika'da şüce olamazsınız. Bunların hepsi aslında bütününe bakıldığında tamamen hikaye, aslında gerçek olan hikaye, çok soğukkanlı bir hikaye. Ve biz okur da aslında bunu çok soğukkanlıkla okuyoruz. Bize de atılmış bir şey aslında bu. Yani çünkü o sayfalar boyunca soğukkanlı olmak zorundasınız, soğukkanlı okumak zorundasınız. Yazar da bunu sağlamış çünkü sürekli şey yapıyor, sizi o zemine itiyor. Asla böyle bir duygunuz daha fazla yükselemiyor. Hop onu yükselttiğinizde hayır ama o başka bir taraftan onu bastırıp başka bir duyguyu yukarı çıkartıyor.
Dengeliyor değil mi?
Evet, evet, onu da müthiş yapıyor yani.
Ek olarak bence katilleri yakalama süreci inanılmaz bir soğukkanlılıkla yürütülüyor. Şöyle ellerinde onları kapatacak ya gerçek bir delilleri yok aslında ve işte saçma sapan çek suçlarından dolayı onları bir yere getiriyorlar. İşte takip ediyorlar, bir şekilde ulaşıyorlar ve onları sorguya alacakları zaman bile şeyler böyle uzun uzun hikayeyi anlattırıyorlar. Böyle ikisine de upuzun şeyler anlattırıyorlar. Ve ya, o noktaya getirmesi bence asıl soğukkanlılıkla olan, yani benim en çok takıldığım ve kitapla ilgili en beğendiğim şeylerden biri de oydu.
Ben Deniz'e bir şey sorabilir miyim burada? O şeyde, şey sahnesinde, işte o uzun uzun anlattıkları sahnede Mehmet Bey'in, Mehmet Sefer Bileğin bize anlattığı şey gelmedi mi aklına? Çok iyi detaylı
bir şey. Kesinlikle. Anlatalım.
Bir dakika ben anlamadım. Ne?
Şöyle. Ya ne diyeceğini biliyordum, aynı şeyi düşündüm. Mesut Demir Bileği biliyorsunuzdur, evet, eski eski demiyordum.
Sabını basmış.
Emekli. Evet, emekli başkomiser kendisi ayrıca. Biz podcastimizde sizden sonra onu da konuk almıştık ve soruşturma yöntemini sormuştuk aslında. Bize şeyi söylemiştim. Nerede doğruyu, nerede yalanı söyleyeceğini anlamak için upuzun konuşturuyorum diyor. Gününü soruyorum, bütün detayları soruyorum. İşte normal bir olaya tepkisini ölçüyorum. Yalan söylediğinde ne yapıyor onu ölçüyorum. Gerekirse sabaha kadar konuşurum ben onunla. Benim vaktim bol ama o itiraf edeceği getiriyor aslında. Ve bu kitapta da tam olarak gerçekten komiserlerin işini öyle yaptığını görmüş olduk.
Peki aklınızda böyle... idam sahnesi etkili bir sahne, mahkeme sahnelerinden konuştuk. Diğer kasaba halkından, onların anlatış biçimlerinden, öyle o sahnelerden ya da kurbanlarla ilgili sahnelerden sizi çok çarpan, aklınızda kalan bir şeyler oldu mu? Deniz, var mı öyle bir şey aklına gelen?
Beni şey çok gelmişti. Cinayetin olduğu gecenin sabahında çiftliğe giren avcılar beni çok germişti. Yani yine bir şey, bu bir yere bağlanır mı, işte suçlular mıdır, nasıl girebiliyorlar diye düşünmüştüm. Bir de ya bu işte büyük bir ev ve o evin aslında korunmasızlığı, işte köpeğin aslında tüfek görünce, köpek aslında onları korumalı ama tüfek görünce kaçıyor olması ve bu güvenlik açıklarını üst üste bize yansıtması beni çok gerdi. Hala şey, yeni bir fobim oluştu zaten bu yüzden.
Eyvah.
ya ben de böyle belirgin sahnelerden ziyade şunlar var. Mesela bu din imgesi benim için hani çok çarpıcıydı. Çünkü böyle işte kasaba halkından bahsedilirken işte onların ne kadar dinli bütün insanlar oldukları, işte sürekli şey, bir takım işte İncil'den alıntılar var mesela, işte herkesin işte zamanının geleceğinden bahseden bir cümle vardı, hatta annenin sürekli başın üstünde duran bir kesitti İncil'den alınmış. O mesela benim için çok etkileyici bir parçaydı. Ya da Dick Leperi'nin o yolculukları, yol hikayeleri
evet,
benim için çok etkileyiciydi. Ya onlar böyle sanki bir andan başka bir ana ya bölüm ayıran alanlarmış gibi geldi bana okurken. Dick'in o böyle umursamaz tavırları, Peri'nin endişesi, bir yandan şey istemiyor ama yapmak zorunda, Dick'e bağımlı. Ya o böyle anlar ve hissiyatlar beni çok etkiledi.
Aslında bir anlamda haklısın. Bir yol romanı da diyebiliriz, değil mi? Bayağı bir,
evet, evet,
bir rut çiziyorlar çünkü. Uzun,
evet,
rut,
evet,
çiziyorlar.
Kesinlikle. Ve de böyle Amerika'da, Amerika'nın o şey road trip yapıyorlar aslında. Ve Amerika'da o böyle çok yaygındır ya. Onu birlikte yapıyorlar. İkisi çok alakasız tip. Birbirleriyle o şeyleri var, düşünceleri var, gerginlikleri var. Müthiş de bir yol hikayesi, evet.
Bir insanın canını almak bazı insanlar için ne kadar kolay değil mi? Hatta bunu yaptıktan sonra hayatlarına sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi de başarıyorlar. Perry ve Dick'in işledikleri acımasız cinayetler ve sonra yaptıkları uzun yolculuk insan doğasına dair hassas sorular sorduruyor okura. Doğuştan vahşi bir yanı var şu insanoğlu ve insan kızının. Dizginleyemediği bir öfkesi, yok etmeye meyyal bir ruhu, acı verici bir duyarsızlığı. Dick ve Perry sık sık karşılıksız çek yazmanın cinayet işlemekten daha zor olduğunu söylemişler Capote'ye. Bilmiyorum, bilemiyorum. Truman Capote'nin 6 yıl boyunca bu olayın tam ortasında yaşaması ne zor olmuştur. Suçluların 5 yıllık tutukluluk süresinde idama kadar onlarla görüşüp mektuplaştığını bir düşünsenize. Olayı defalarca anmak, ruh hallerini ve geçmişlerini dinlemek, anlamaya çalışmak ve bir yandan da bu korkunç olayın nasıl bir romana çevrileceğini düşünmek. Bir oda dolusu belge biriktirmiş Capote bu 6 yılda. Söyleşi notları, gazete kupürleri, mektuplar, tutanaklar, polis dosyaları ve son olarak da Perry'nin tüm kişisel eşyaları. Evet, katillerden biri Perry, tüm özel eşyalarını Truman Capote'ye bırakıyor. Bu paket yazara onlar idam edildikten bir ay sonra ulaşıyor. Kitapları, hapishanedeyken ona gelen az sayıda mektup, çizimleri ve Capote'ye yazılmış uzun bir mektup. Amerikalı yazar, şair ve felsefeci Harry James Stroh'dan bir alıntıyla bitiyor mektup. Ve birdenbire fark ettim ki hayat babamdı, ölümse annem. Evet, mümkün değil etkilenmemek ve bu süreçten yarasız çıkmak. Soğukkanlılıkla bir suçun etrafında dönüyor ve bu suçun sayesinde Deniz ve Olcay'la konuştuğumuz gibi Amerikan toplumunun iki yüzünü de çıkarıyor ortaya ya da çeşitli yüzlerini demeliyiz sanırım. Ama temelde bir yanda korunaklı, güvenli, sıradan bir hayat varken diğer yanda çaresiz, acımasız insanlardan oluşan vahşi, göçebe bir yaşam biçimi sürüyor bu toplumda. Ve ikisini birleştiren de başka bir vahşet oluyor. O güvenli sanılan duvarların ardına kanlı eller uzanıyor. Korunaklı hayatlar baştan beri hiç savunulmamış, korunmamış olanlarla buluşuyor. Büyük bir patlama eşliğinde. Bir de idam cezasının korkunçluğu var ki oraya hiç girmiyorum. Biraz içinizi kararttım galiba. Hadi o zaman gelelim kitap önerilerine. Bakalım bizim genç hanımlar size hangi polisiyeleri önerecek?
Ya Kuzey polisiyesini herkes sevmiyor. O yüzden herkesin daha çok seveceği bir şey önereyim. Bence Tess Garris'in en iyi kitaplarından biri Ice Cold, Buz Gibi Soğuk. Yani ilk böyle polisi okumak istiyorsanız ve ne okuyayım diyorsanız bence harika bir başlangıç. Yıllar önce okudum, hala çoğu detay aklımda.
Ya ben de işte yani en başta söylediğimi tekrarlayayım. Ben müthiş bir polisiye okuru değilim Deniz gibi. Ama ben yakın zamanda şeyi okudum. Bu Volker Kutscher'in iletişimden çıkan bir serisi var. Gereon Rath'ın ilk vakası, ya yani işte vakaları 6 ya da 7 kitabı mı çıkmış iletişimden. Ben ilk kitabını okudum, Islak Balık. Ve işte 2. Dünya Savaşı dönemi Almanya'sını ve özellikle Berlin'ini merak eden ve aynı zamanda polisiye okuru olan kişilere şiddetli tavsiyemdir. Müthiş bir kitap.
Truman Capote, 70'li yıllardan başlayarak alkol ve diğer bağımlılıklarından kurtulmak için kliniklere girip çıkarak geçirir hayatını. Bir televizyon programında bu bağımlılık sorununun sonu ne olacak diye sorulduğunda, çok açık değil mi? Sonunda bu yolla kendimi öldüreceğim der. Gerçekten de hiçbir zaman başa çıkamaz bu bağımlılıklarıyla. 25 Ağustos 1984 günü Los Angeles'ta eski dostu Joan Carson'ın evinde hayata gözlerini yumar. Eşcinsel hareketine çok katkıda bulunmamış da olsa, cinsel yönelimini hiçbir zaman saklamadığı için, edebiyat alanında olduğu kadar bu anlamda da önemli bir figürdür Truman Capote. Uzun yıllar partneri olan yazar Jack Denfey ile Carson, ölümünden sonra küllerini paylaşırlar. Bu küllerin bile bir hikayesi var da, onu artık başka biri kurgu dışı roman olarak yazsın biz de okuyalım. Yazdıkları kadar, hayatı ve kişiliğiyle de göz önünde olan bir yazarın külleri üzerinden güzel bir roman çıkmaz mı? Capote dedikoduyu da pek severmiş. Magazini, sosyeteyi de. Hatta romanlarında gerçek kişilerden söz etmesi konusunda suçlanıp hakkında dava açılmışlığı bile var. Kurgu olanlarından söz ediyorum tabii. Tiffany'de kahvaltıdaki Holly söz konusu olan karakterdi. Neyse, demem o ki bayağı renkli bir kitap olur bence. Vallahi Capote sağ olsa süper yazardı benden söylemesi. Alır da eline kendi adını verdiği Capotianas'ını. O da ne diye soruyorsunuz değil mi? Portakal suyuyla domates suyunun karışımıymış. Hayret ama alkol yokmuş içinde, buzda. E hadi o zaman, Capote'nin şerefine kalksın kadehler. Bölümün esas kızı Soğukkanlılıklayı Siren Yayınları'nın yeni baskısından okudum bu kez. Çevirisi Ayşe Ece'ye ait. Truman Capote'nin diğer kitaplarını hala Sel Yayınları arasından bulabilirsiniz. Hoş, sanırım yavaş yavaş onlar da geçecektir Siren'e. Sahaflara yolunuz düşerse, Başka Sesler Başka Odalar ve Bu Kalem Unlar İçin Müziği, Remzi Kitabevi'nin yayımladığı Murat Anmunga'nın seçkilerinden oluşan, benim de 90'lı yıllarda favorim olan Çilek serisinden de okuyabilirsiniz. Hatta Çimen Türküsü'nü Varlık Yayınları baskısı ile bile bulabilirsiniz belki. Bu arada konuklarımızın önerilerini de tekrar hatırlatayım isterseniz. Tezkerit Senden Buz Gibi Soğuk Doğan Kitap tarafından yayımlanıyor. Volker Kutscher'in Yereon Rat'ın ilk vakası serisi ise İletişim Yayınları tarafından. Çocuk kitabı önerisine gelecek olursak, Thomas Brezina'nın Dört Kafadarlar serisini de Say Yayınları'nın listesinde bulmak mümkün. Bölüm konuklarım Deniz Altunay ve Olcay Maden, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Meçhule Giden Gemi adı altında bir True Crime podcast'ı hazırlıyorlar. Ama aslında her ikisi de yayıncılık alanında çalışıyor. Deniz, Can Yayınları'nın pazarlama bölümünde. Olcay ise serbest editörlük ve çevirmenlik yapıyor. Ayrıca iki çocuk kitabı da var. Çınar Yayınları'ndan çıkan Bozulan Fener'in Biraz Hüzünlü Hikayesi ya da Aşk Tutulması ve Kırılan Saat'in Hiç de Hüzünlü Olmayan Hikayesi ya da Uzayda Nasıl Çay İçilir. Bu güzel, tatlı ve yetenekli genç hanımlara ben okuruma katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Gençlik aşısı gibi geldiler vallahi.
Bir cinayetin başlangıcından gelişimine, soruşturma sürecine, hatta sonrasına kadar bütün süreci bilmek istiyorsanız bu kitabı okumalısınız.
Çok güzel söyledin ya. Vay, etkilendim. Okuyacağım galiba.
Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum, okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Soğukkanlılıklaya bırakıyoruz. Ani yağmur deponun çatısını dövüyordu. Pat pat sesi resmi geçit trompetlerini andırıyordu. Hitchcock depoya bu sesin eşliğinde girdi. Yanında 6 gardiyan ve sürekli dua mırıldanan bir rahiple ölüm mahalline kelepçeli eller ve kollarını bedenine bağlayan çirkin bir deri askı giymiş halde yürüdü. Cezaevi müdürü dar ağacının önünde Hitchcock'a 2 sayfa uzunluğundaki resmi infaz kararını okudu ve Hitchcock bu sırada 5 yıldır hücrede çıplak ampul ışığının altında iyice zayıflamış gözleriyle az sayıdaki izleyiciyi taradı. Aradığını bulamayınca da en yakınındaki gardiyana fısıltıyla Clutter ailesinden birinin orada olup olmadığını sordu. Gardiyandan hayır yanıtını alınca hayal kırıklığına uğradı. Sanki bu intikam ritüeli gereğince düzenlenmemişti. Cezaevi müdürü infaz kararını okumayı bitirince adet olduğu üzere mahkuma son olarak söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Hitchcock başını salladı. Kimseye kırgın olmadığımı söylemek istiyorum sadece. Siz beni bu dünyadan çok daha iyi bir yere gönderiyorsunuz, dedi. Sonra da bunu vurgulamak istermiş gibi yakalanmasının ve hüküm giymesinin birinci derece sorumluları olan, infazı izlemek için izin almış Kansas Soruşturma Bürosu dedektifleri Roy Church, Clarence Duns, Harold Nee ve Dewey ile el sıkıştı. Her birine en çarpıcı gülümsemesiyle, ''Sizi gördüğüme sevindim.'' dedi. Sanki kendi cenazesine gelenleri karşılıyormuş gibi bir hali vardı. Cellat öksürdü. Sabırsızlık içinde kocaman kovboy şapkasını çıkarıp tekrar takıyor, bu hareketiyle tüylerini kabartan bir akbabayı andırıyordu. Hitchcock, bir gardiyanın yardımıyla dar ağacının 13 basamağını tırmandı.